Derya Yaşar'la ekonomi raporu başlıyor.
Mutlu günler RSFM dinleyicileri. Ekonomi raporunda yine sizlerleyiz. Önce haftanın öne çıkan gündem maddelerini hatırlayacağız. Ekonomik veri takvimi, Şubat ayı etkinlikleri, fuar takvimi de sizlerle paylaşacağımız bilgiler arasında. Bu hafta haber analizde yükselen konut kredisi faizlerini konuşacağız. O zaman ekonomi raporu başlasın.
Haftanın ekonomi gündemi.
Türkiye'de işsizlik oranı Kasım 2017'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan azalışla %10,3 oldu. İşsizlik bir önceki aya göre ise değişim göstermedi. Türkiye genelinde işsiz sayısı söz konusu dönemde 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişi olarak kayıtlara geçti. 2017 yılı geneline bakıldığında Ocak ayında %13 ile zirve yapan işsizlik son 8 aydır %11'in altında bulunuyor. 2017 Kasım ayında istihdam edilenlerin sayısı ise 1 milyon 448 bin kişi arttı. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık azalışla %12,2 oldu. 15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı ise 3,3 puanlık azalışla %19,3'e geriledi. Türkiye 2017 yılını 47.1 milyar dolar cari açıkla kapattı. Cari işlemler dengesi Aralık ayında ise 7.7 milyar dolar açık vardı. Bu arada Merkez Bankası kaynağı belli olmayan para giriş çıkışını gösteren net hata noksan hesaplamalarında güncellemeler yaptı. Güncellemeler sonucunda net hata ve noksan kalemi 2012'den bu yana toplam 5,3 milyar dolar azalış gösterdi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Türk bankalarının görünümünü değerlendirdi. Kuruluşun küresel reytingler raporunda 2018 yılında artan faaliyet riskleri Türk bankalarını Türk lirasının değer kaybına ve politik belirsizliklere karşı hassas hale getiriyor ifadesine yer verildi. Raporda 2018 yılında Türk bankalarının karlılığında da azalma beklendiği bildirildi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nca verilecek 87.2 milyon euroluk hibeye başvurular başladı. Kurumun 7 sektörü kapsayan projeler için vereceği hibeye başvuru ve kabul işlemleri 12 Mart'a kadar yapılabilecek. Hibe kapsamında 42 şehir bulunuyor. Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine yönelik proje başvuruları ise 1 Mart'ta başlayacak. Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı sermayeli şirket sayısı 2017 sonu itibariyle 58.422'ye ulaştı. Buna göre 2017 yılının son 6 ayında 3.000 yeni şirket kuruldu. Ülke dağılımına bakıldığında Suriyeli şirket kuruluşu yavaşlarken zirvede Almanya var. Söz konusu dönemde kurulan ya da piyasaya giren Rusya sermayeli şirket sayısı ise 146. Rus sermayeli şirket sayısı 2.000'in üzerinde. Yabancıların ilgi gösterdiği önde gelen sektörler ise toptan perakende ticaret, inşaat, ulaştırma ve seyahat acenteleri. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, erken rezervasyonda Avrupa pazarından alınan ilk verilerin olumlu seyrettiğini belirterek, 2018 yılında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında çift taneli büyüme elde edebiliriz dedi. 2017 yılında yaz sezonunu kapsayan Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı 13.2 milyon kişiydi. 2018 yaz sezonunda da yabancı ziyaretçi sayısının 14 ila 15 milyon aralığında olacağı tahmin ediliyor. Bir Alman araştırma kuruluşu tarafından yapılan 2018 yılının en pahalı tatil kenti araştırmasında 100 tatil kenti arasında New York en pahalı kent unvanını elde etti. Türkiye'den ise en pahalı 100 şehir listesine giren 3 kent var. İstanbul, Antalya ve Marmaris. Marmaris 76. sırada bulunurken İstanbul listenin 83. sırasında. Antalya ise pahalılıkta listenin 99. sırasında bulunuyor.
Haber analiz.
Bugün haber analizde konut kredisi faizlerindeki yükselişi konuşacağız. Geçtiğimiz yıl %0,92'ye kadar gerileyen konut kredisi faizleri şimdilerde %1,15 ile 2016 Haziran'dan beri en yüksek seviyeyi gördü. Bunun nedenlerini konuşacağız. Konut kredisi faizlerindeki düşüş için neler gerekli? Hangi faktörler burada önemli rol alıyor? Bunları konuşacağız. Konuğumuz ekonomist Arda Tunca. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla devlet bankaları, kamu bankaları başta olmak üzere çok sayıda banka 10 yıllık konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmişti. O dönemde söz konusu oranlar aylık %0,92'ye kadar gerilemişti. Ancak bu oranın Mart 2017'den bugüne kadar yine artarak %1,15'e kadar yükseldiğini görüyoruz. Bu da 2016 Haziran'daki seviyesine geri döndüğü anlamına geliyor. Şunu da biliyoruz, hemen bunu da ekleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve hükümet yetkililerinin hem Merkez Bankası'nı hem de bankaları hep yüksek faize yönelik uyarılarda bulunduğunu da biliyoruz. Buna karşın kredilerde sadece aslında konut kredisini belki baz almamak gerekiyor ama o düşüşü, istenen düşüşü yaşayamıyoruz. Öncelikle bu konut kredilerindeki bu son 20 aydaki giderek yukarı doğru ivmelenen faiz artışını nasıl yorumlayabiliriz? Nedir bunun nedeni?
Şimdi genel olarak bakınca bankaların son özellikle 1-1,5 yıllık bir dönemde paranın kullanımıyla ilgili maliyetlerinde bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Bunu da nereden bakıyoruz? Merkez Bankası'nın sitesinden öğreniyoruz. Merkez Bankası faiz koridorunda ve politika faizinde herhangi bir takım değişiklikler yapmadı ama piyasaya, yani bankalara fonlama yaparken kullandığı kanalların bazılarında, ki geçtiği dizide penceresi burada öne çıkan bir unsur oldu bildiğiniz gibi, ki daha önceki yayınlarda da bu konuyu yine konuşmuştuk, değinmiştik diye hatırlıyorum.
Evet.
Ve paranın kullanım maliyeti, bankacılık sistemi açısından paranın kullanım maliyeti konusuna özellikle vurgu yaptığımızı hatırlıyorum Derya Hanım, daha önceki yayınlarda. Nitekim bu cephede de, yani her ne kadar reel sektöre kredi kullandırırken bankaların faizlerinde belli oranlarda artışlar yaşandıysa, bu aynı şekilde konut kredilerine de yansıdı. Yani hem firmalar bazında hem de bireyler bazında, yani bireysel konut alıcısı olan insanların yapacakları, hem kendileri için hem yatırım için amaçladıkları ev satın alma, konut satın almalarda bu faiz artışları gözlemlendi. Bu tamamen Merkez Bankası'nın paranın kullanım maliyetini bankalara arttırmasından kaynaklanan bir durum olarak bu göze çarpıyor. Dolayısıyla bunun neticesinde de tabii parayı kullanım kaynağında, yani kaynakta daha maliyet biraz yükselince, ister istemez müşterilerine de bankalar bunu bir maliyet artışı olarak yansıtmak zorunda kaldılar. Buradaki tablo, böyle bir tablo çıktı karşımıza.
Burada yine o zaman Merkez Bankası'na topu atıyoruz ve Merkez Bankası'nda atılması gereken adımlar diyoruz galiba.
Onu tabii bilemiyorum. Merkez Bankası da sonuçtaki piyasada gözüken, piyasadaki enflasyonu alıp ona göre bir metot kullanıyor. Ama orada da tabii bir görüş ayrılığı olduğunu biliyoruz Merkez Bankası'yla. Hükümet kanadı arasında, yani icracı birimlerde Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere orada bir görüş ayrılığı var. Yani faiz ve enflasyon arasında bir sebep sonuç ilişkisinde bir uzlaşılamayan bir nokta var. Dolayısıyla bunun ortaya çıkmasıyla birlikte buradaki manzarada Merkez Bankası, yani açıkçası paranın kullanım maliyeti arttı. Yani bir faiz arttırımı hani ortada yok ama hep bir örtülü faiz artışı. Örtülü bir paranın kullanım maliyetinde bir artış demek daha doğru geliyor bana kavram olarak. Böyle bir artış gerçekleşti mi? Evet, buna da bakıyorsunuz. Merkez Bankası'nda ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti diyor. Oraya baktığınız zaman zaten manzara orada ne? Önemli olan, çünkü farklı kanallardan farklı fonlamalar yapıyor Merkez Bankası. Ve burada her kanalda kullandığı maliyetler farklı. Yani bankacılık sistemini fonlamada bankalara maliyet unsuru oluşturan kalemler farklı maliyetlerle giriyor. Dolayısıyla bunları kullanarak bir şekilde paranın kullanım maliyetini arttırmış oldu. Oradaki liste çok net olarak bunu söylüyor. Çok temel bir sebep bu. Bunlar da tüketiciye yansıdı ister istemez. İnşaat sektörü konut tarafında bir hayli ivmelendi son dönemlerde. Bunu en çok büyük şehirlerdeki inşaatlardan görüyoruz. O cephede bayağı bir atılım var. Hem yatırım maksadı maksadıyla dediğim gibi hem de kendi kullanımı amacıyla bu yapılan konutları satın almaya ilgili meraklı bir kesim de var aynı zamanda. Ve o kesim için bir taraftan da bu maliyetin arttırması bir miktar bir duralım, bekleyelim, görelim sonra mı acaba yatırımı yapalım ya da evi alalım kararlarını ertelemelerine de tabii neden oluyor olabilir. O da ekonominin ivmelenmesi adına bir şu anda bir yüksek yani faizin bir miktar yukarı doğru gitmesi bu anlamda bir engel olarak görülüyor olabilir. Hükümet cephesinde ya da icracı makamlar cephesinde şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçilmiş bir Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra Cumhurbaşkanlığı da artık bir icra makamına dönüştü. Onun için icra cephesinde Cumhurbaşkanlığını da konuşmamız artık tabii gerekiyor bu durumda.
Evet, konut sektörü temsilcileri faizlerin yüksekliği nedeniyle konut alacak vatandaşların da zaten beklemede kaldığını ve konut alımını ertelediğini belirtiyor. Bir de şu var söylenen yine bu sektör temsilcileri tarafından işte bankalara konut kredisi için yapılan başvuruların 1/3'ünün de reddedildiği belirtiliyor. Ayrıca verilen rakamlar da miktar olarak düşmüş. Bunun sebebini nasıl okumalıyız?
Şimdi bir süreden beri her ne kadar Türkiye makroekonomik verilerde büyüme kaydediyor, olumlu bir performans var, ortada karşımıza çıkmış olan evet ama bir taraftan da şöyle bir realite var. Piyasada nakit akışlarında biraz sıkıntılar var bazı noktalarda. Bu nakit akışlarında karşımıza çıkan sıkıntı ki bu dönem özellikle reel sektör tarafını ben özellikle yorumlayabiliyorum ama bunu tabii yani sonuçta reel sektörde çalışan insanların nakit sıkıntılarının yaşanması o ister istemez hane halklarına da bireylere de yansıyor bu durum. Şimdi bu nakit akışı sıkıntısının yaşandığı bir yerde de bankalar bazı noktalarda biraz temkinli adım atarak biraz daha yavaş adım atarak riskleri daha iyi koklayarak kredilendirme süreçlerinde yer almaya çalışıyorlar. Şu anda o cephede batık anlamında dediğimizde işte kredi kartları olsun yani bireyleri ilgilendiren çok kötü bir yerde değil Türkiye şu anda. Yani bankacılık sisteminin biraz riskleri koklaya yavaş yavaş kredi sistemini burada hayata geçirdiğini, adım attığını gözlemliyoruz. O da bankaların kendi tercihidir. Kredilendirme süreçleriyle ilgili tercihleridir. Bu konuda yapacak bir şey var mı bilemiyorum ama bankacılık sistemi sonuçta kime hangi bir takım kriterleri var çünkü bir takım ratingler kullanılıyor. Bireyler evet. İçinde kullanılıyor, şirketler içinde kullanılıyor. Bir takım analizler yapılıyor. O analizlerin sonuçlarında karşısındaki şirketin ya da bireyin kredibilitesinin yüksek olup olmadığını, performansının bugüne kadar borç ödeme performansının ne olduğunu bunlara bakıyor. Buna göre bir puanlama yapıyor. Puanlamanın sonucunda bu kişiye kredi verilir ya da verilmez diyor. Ya da sektörel tercihlerde bulunabiliyor. Başka bir takım sektörlere kredi vermenin ağırlıklı olarak başka yerlerde, başka noktalarda kredi vermenin kendisi için daha avantajlı, daha risksiz olduğunu düşünüyor olabilir. Yani bunlar hep bankaların kendi portföylerinde, müşteri portföyleriyle yapacakları bir takım değerlendirmelerdir. Bunu da bu gözle okuyorum şu anda. Evet. Ama eğer hükümet bu cephede bir şey yapmak istiyorsa tabii özellikle devlet bankalarının bu konuda biraz daha geçtiğimiz günlerde tarımla ilgili önemli adımlar atıldı. Bazı faizleri tarımla ilgili kredilendirmelerde bir takım işletme kredilerinde bir takım tedarik aşamalarında bir takım faiz konularında indirimler getirildi. Ve bunlar işte Ziraat Bankası üstünden, Halk Bankası yani devlet bankaları üstünden yapılıyor. Eğer bu konuda da bir adım atmak gerekiyor ise, bir öncülük yapmak gerekiyorsa tabii burada ilk yönelecekleri kesin devlet bankaları olacaktır. Eğer bu cephe hareketlendirilmek isteniyorsa. Dolayısıyla o cepheden ama özel bankalar tabii böyle bir onların öyle bir misyonu yok. Onlar dediğim gibi rating puanlarına bakacaklar. Bireylerin ve firmaların burada konut konuşuyor olduğumuz için bireylerin ona göre kredilendirmeleri yapacaklar ve bu şekilde krediyle ilgili yönlendirmelerde bulunacaklardır. O da onların kredilendirme kararlarıdır yani bankaların.
Evet, bankaların kendi çizdikleri politika. Siz de takip ediyorsunuzdur. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetimi ile birlikte bankacılarla da son dönemde toplantı yapıyor. Hatta önümüzdeki günlerde yine bir araya gelecekleri belirtiliyor. Orada da Cumhurbaşkanı'nın bankalara genel anlamda işte faizleri düşürülmesi konusu biraz kendi belki karlılıklarından feragat etmeleri konusunda konusunda bir takım uyarılar yaptığı, taleplerde bulunduğu zaten belirtiliyor, basına da yansıyor.
O zaten biliyoruz. yani böyle bir istek olduğunu biliyoruz zaten. O toplantıların sonucunda nasıl, yani çünkü şimdi yani Türkiye hep daha önceden de konuştuğumuz gibi pek çok açıdan çok zor dönemlerden geçti. Son yıllarda, son özellikle 2-3 yıllık periyotta. Şimdi tekrar bir operasyon yapıyor Türkiye. Evet. Jeopolitik açıdan zor bir dönemde. Bunların yapıldığı zamanlarda da bir takım ekonominin önemli noktalarıyla, ki bankacılık sistemi gerçekten çok önemli. Bütün ekonominin ayakta kalması, büyümenin ivmelenmesi gibi konularda özellikle çok kritik rolü olan bir sektör, bankacılık sektörü. Onun için ekonominin çarklarının döndürülebildiği bir yer, daha doğrusu bir nevi bir motoru gibi, bir pervanesi gibi itecek, ileri doğru götürecek bir kaynağın olduğu yer. Dolayısıyla oturulup biz Türkiye ekonomisini bu koşullarda, bu şartlarda daha iyi nasıl yönetebiliriz, kime ne kadar fedakarlık düşüyor, bu gibi konuların konuşulduğu bir platform oluşturuluyor şu anda anladığım ve gördüğüm kadarıyla, benim de basından takip evet. ettiğim kadarıyla, ki zaten bu amaç, bu niyet uzunca bir zamandır zaten vardı, gözlemliyorduk bunu.
Peki siz bunların ışığında kısa vadede ya da orta vadede konut kredi faizlerinde aşağı yönlü bir hareket bekliyor musunuz bu koşullarda?
Yani o görüşmelerden çıkan sonuçlar ne olacak tabii bilemiyorum, kestiremiyorum açıkçası. Onun için çok tahmin yapmak zor, ama eğer sektör evet topluca biz böyle bir fedakarlıkta bulunuyoruz, bulunmamız lazım eğer gibi bir karar çıkartırsa, belki ufak çaplı bir indirim aşağı doğru gelebilir, ama orada Merkez Bankası'nın yine paranın kullandırım maliyetiyle ilgili alacağı kararlar yine kilit rolü oynayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü temel maliyet orada. Yani bankaların tabii tek maliyeti burası değil. Yani mevduat var, yurt dışından aldıkları sendikasyonlar var, ama kısa vadede en çok onların fonlama maliyetini değiştirebilecek unsur, kısa vadede değiştirebilecek unsur en önemli nokta olarak mevduatta verdikleri faiz ve diğer yandan da Merkez Bankası'nın fonlama maliyetleri oluşturuyor. Merkez Bankası'nın onun için uyguladığı faizlerin önemli bir rolü var, ama ana belirleyici olacaktır. Yani öbür taraftan herhangi bir şekilde bir faizi aşağı çekecek bir durum ortaya çıkmadıkça, bankaların da aşağı yönlü bir karar almaya hep birlikte yönelseler dahi, bunun çok böyle 0.92'den 1.15'e gelirken ki gibi tekrar 0.92'ye döndürecek aylık faizi, oraya getirecek bir şey olacağını pek düşünemiyorum açıkçası. Limitli olabilir, ama daha limitli kalacaktır diye düşünüyorum.
Evet, burada Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde izleyeceği politika, alacağı kararlar
etkili olacak. Bir de o toplantılardan çıkacak bir takım kararlar, bir prensip anlaşması, hep birlikte nasıl hareket edelim, ülke ekonomisi açısından neyin daha faydalı olabileceği bir metodu uygulayalım gibi bir takım kararların çıkacağı bir toplantı olacaktır diye tahmin ediyorum.
Peki Arda Bey, son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi yine gayrimenkul sektöründe şöyle bir uyarı var. Şimdi yüksek faizin olmasını istemiyorlar. Faizlerin düşürülmesini istiyorlar. Ancak faizler düşse de inşaat şirketlerinin ya da işte müteahhitlerin konutlara da zam yapmamasının altı
tabii
çiziliyor. Yani evet, şimdi burada biz hani uzunca yıldır aslında konut fiyatlarında işte bir balon var mı yok mu da konuşuyoruz. Bu sektörün büyümeye olan son dönemdeki katkısını da biliyoruz. Hatta bunun sürdürülebilir olup olmadığını da tartışıyoruz. Bu noktada sizce yani konuttaki fiyat artışları devam edecek mi? Yoksa hani içi dolu içi boş mu? Nasıl? Ne dersiniz bu konuda siz?
Şimdi bu biraz bölgeye göre değişen bir konu. Bu konuda tabii konutla ilgili...
Büyük şehirler olarak mı ele alsak? Özellikle İstanbul temelli olabilir belki.
Evet. Evet, ama oralarda da bakın ben izliyorum. Yani ben konut uzmanı değilim. Yani evet. Gayrimenkul piyasası uzmanı değilim. Ama ekonominin tabii bu çok önemli bir noktası haline geldiği için şu anda ister istemez takip ediyorsunuz. Yani işte sanayideki makine teçhizat yatırımlarının ne olduğunu, işte borsadaki durumun nasıl geliştiğini, konut cephesinde gayrimenkulde nasıl bir gelişme olduğunu, bunların hepsini izlemek zorunda kalıyorsunuz ister istemez. Ama şimdi bölgesel olarak prim yapan yerler var, yapmayan yerler var, hatta prim kaybeden yerler var, bir takım bölgeler, bir takım semtler var büyük şehirlerde özellikle. Şimdi ilk olarak inşaat yapıldığı andaki çıkış fiyatını, yani oradaki satış fiyatını aslında siz demin kastettiniz, oradaki fiyat artışını kastettiniz,
evet,
ama bir şey piyasaya arz edildikten sonra, konut bittikten sonra ya da yapılırkenki aşamada o bölgenin, çevrenin nasıl geliştiği, belediyelerin o bölgelerde ne gibi yeni yatırımlar yapıyor olduğu, işte efendime söyleyeyim bir toplu ulaşım araçlarının yeni gelişen bir bölgeye bir anda yoğun olarak olarak götürülmesi, böyle bir hizmetin gitmesi ister istemez değerleri yukarı çıkıyor. Şimdi ikinci piyasaya, ikinci el piyasaya düştükten sonra bir gayrimenkulün oradaki piyasa değerini tamamen oradaki arz, talep ve oradaki gelişme süreci belirliyor. Şimdi buna pek yapabilecek bir şey yok. Burada kimseye düşürün fiyatı da demeniz de pek mümkün değil. Çünkü orada gelişen bir kendiliğinden gelişen bir durum var orada. Evet. Ama birinci piyasada İnşaat şirketlerinin fiyatları arttırmaları ya da arttırmamalarını belirleyecek olan ne? Aslında bir miktar yine o bölgenin potansiyel olarak nasıl gelişeceği, nereye gideceği gibi konulardaki şeyler. Yani bu bir piyasadaki arz talep meselesi. Bunu çok durdurabilmeniz pek de mümkün değil. Ama inşaat şirketi şunu yapar. Ne kadar işte malzeme kullandı, ne kadar maliyetle burayı gerçekleştirdi, bitirdi ve ona göre de bir fiyatla zaten satışa sunar. Bunu indirmek mümkün müdür? Yani bu şirketlere gidip indirin karınızı diyebilir misiniz? Bilmiyorum. Yani belki onun için de ayrıca konuşulacak, toplantı yapılacak, bir şey yapılacak ama.
Yani diyemeyeceksinizdir ama belki mesela siz de takip ediyorsunuzdur. Ben işte İstanbul temelli o kadar detaylı bakmasam da bazı kentlerde bir yıl içerisinde şöyle ne diyelim %50 değil ama %30'luk falan konut fiyatında bir yılda belki de daha fazla artış olduğunu biliyorum sunuşunda.
Yani ben de biliyorum. %30 dediğiniz nedir? Yıllık enflasyonun şu anda %11-12 civarında olduğu bir ülkede %30 çok ciddi bir reel getiri anlamı kazanıyor. Yani ama bu dediğim gibi oradaki o bölgenin
belki %30 az bile söylüyorum yani.
Tabii,
o fiyatları
%30 minimum dediğiniz yerde bile çok ciddi bir reel getiri var.
Karşılaştırınca
yani
10-12,
da 30-12 dediğiniz zaman kaç kalıyor geriye? 18 puanlık bir reel getiri söz konusu. Yani siz şimdi yatırımcı gibi düşünün. Parayı gidip de mevduata koyduğunuz zaman alacağınız faiz işte aşağı yukarı şu anda kaçla değişiyor ortalamada %15-16 civarlarında faizler şu anda konuşuluyor piyasada.
Evet.
Mevduat tarafında. Bu 15-16 brüt. Enflasyonu düşün bunun içinden 12. Kaldı size işte 4 puan falan değil mi aşağı yukarı?
Evet.
Siz öbür tarafta 18 puan reel kazanıyorsunuz. Reel getiri elde ediyorsunuz. Yani onun için konut aynı zamanda böyle bir Türkiye'de bir uzun zamandan beri öyle. Hep öyle ben bildim bileli böyle. Hep bir yani gidip de oturmak, barınma ihtiyacını gidermenin ötesinde bir yatırım aracı haline gelmiş durumda.
Daha sağlam, daha kalıcı bir yatırım aracı olarak bakılıyor.
Kalıcı, evet. Değeri bitmiyor. Bir türlü yani enflasyonla eriyor. Parayı sürekli mevduatta tuttuğunuz zaman işte mevduat zaman zaman reel getirisi iniyor, çıkıyor, bir şey oluyor falan ama öbür tarafta getiri hep daha yüksek. Onun için böyle bir yatırım amacıyla da ciddi bir gayrimenkul piyasası tabii oluşmuş durumda. Onun için bu talep yani balon var mıdır yok mudur tartışmaları dediğim gibi daha çok o piyasanın içinden gelen insanların daha iyi yorum yapabileceği bir şey ama bu balon hep konuşuluyor ama hiç de patlamadı dikkat ederseniz. Yani çünkü bir talep var yani sürekli bir talep var. Bu talep kaldığı sürece bu balon patlamaz. Yani ama Türk halkının çok ilgisini çeken bir konu bu. Gayrimenkul yatırımı hep ilgi odağında Türkiye'de insanların. Yani barınma ihtiyacını bakın bunun altını özellikle çiziyorum. Barınma ihtiyacının çok temel bir ihtiyaç barınmak. Barınma ihtiyacının ötesinde bir gayrimenkul talebi var Türkiye'de genel olarak. Bu da bu piyasayı canlı tutuyor. O hep balon var mı yok mu tartışmaları sürekli yapılıyor ama hiç de bir şey de olmuyor. Ha, değer kaybediyor zaman zaman bazı bölgeler dediğim gibi primini yapmış oluyor. Biraz aşağı çekiliyor daha sonra dengeleniyor bir yerlerde ama bu balon patladı anlamına gelmiyor.
Evet.
Belli bir değer kaybı olarak bunu okumamız gerekiyor. Balon patlaması o başka bir şey.
Evet yani ortalama değer alıyor o zaman.
Baştan aşağı. Sektörün baştan aşağı ciddi bir hasar görmesi anlamına geliyor ki öyle bir durum yok. Yani
yok.
Öyle bir durum yok.
Haber analizde konuğumuz ekonomist Arda Tuncay'dı ve konut kredisi faizlerindeki yükselişin nedenlerini konuştuk. Ekonomi raporu devam ediyor.
Ekonomi ajandası.
Önümüzdeki hafta açıklanacak veriler yurt dışı üretici fiyat endeksi, tüketici güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve imalat güveni. Ayrıca 23 Şubat Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu 2017 Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak.
Bunu not et.
Bunu not etse önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek fuar ve etkinliklerden bazılarını paylaşacağız sizlerle. İstanbul toplam 250 milyar dolarlık sermayeyi temsil eden 1200 melek yatırımcı ev sahipliği yapacak. Dünya Melek Yatırım Forumu Dünya Kongresi 18-20 Şubat tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Ülke başkanları, melek yatırım ağı başkanları ve uluslararası konuşmacılar yer alacağı kongrede paneller ve yuvarlak masa toplantısı da yapılacak. Kongrede Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in küresel melek yatırımcılara hitap etmesi de bekleniyor. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği 28 Şubat'ta Konutun Geleceği, Geleceğin Konutu İstanbul raporunu açıklayacak. Türkiye'nin gayrimenkul platformu GIODER, rapordaki verileri basın mensupları ve gayrimenkul sektörüyle paylaşacak. Raporda, konut yatırımcısının değişen algısı, tercihlerde ve kullanımda değişenler anlatılacak, temel sorunların cevapları aranacak. 16. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri 22-25 Şubat tarihlerinde İstanbul Beylikdüzü'nde TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye'nin en büyük gastronomi yarışması ve festivali, uluslararası düzeyde gastronomi dünyasını ülkemizde ağırlayacak. İstanbul Mutfak Günleri'nde 70'in üzerinde kategoride Türk ve Dünya Şefleri yarışacak. Evet RSFM dinleyicileri, bu hafta da programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak umuduyla. Hoşça kalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.